Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Tarih, Coğrafya, Medya'ya hoş geldiniz. İki hafta önceki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kellesinin macerası çok yankı yarattı. Eş, dost, arkadaşlar, dinleyiciler katkı ve değerlendirmelerini gönderdi. Mesela müzisyen mimar, bulutsuzluk özleminin kurucusu, gitaristi, solisti Nejat Yavaşoğulları yabancı bir tarih kitabında okuduklarını aktarmış. Buradaki bilgilere göre kelle Viyana'dan İstanbul'a giderken yolda Sırp haydutların eline geçmiş, onlar da kelleyi Viyanalılara satmış. Bir başka versiyonda ise infazın Edirne'de değil Belgrad'da yapıldığı yolunda. Yorumlar muhtelif. Brüksel'den Levent Suntay ise Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın rüşvet sayesinde olağanüstü zengin bir sadrazam olduğunu hatırlatmış. İsim vermemiş ama biri görse onun bile dudakları uçuklar demiş. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın İstanbul'daki sarayındaki mutfağa günde 280 kilo et, 385 kilo da ekmek gidermiş. Çok da pinti bir sadrazammış. Bir başka katkı belgesel film yönetmeni Mesut Tufan'dan. O da kellesi giden bir başka Osmanlı paşasından söz ediyor. O biraz İsyankar bir paşa, tepedelenli Ali Paşa. Onun kellesi de Yanya'da kesildikten sonra ibret olsun diye Topkapı Sarayı'nın girişinde bir yere konulmuş ve uzun süre orada kalmış, girişte. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın tabii kellesiyle vücudu birbirinden ayrıldığı için kellenin veya vücudun mezarı konusunda, nerede gömülü olduğu konusunda çeşitli rivayetler var. Bir dinleyicinin mesajında ise siz böyle hikayeler anlatarak Osmanlı'yı küçümsüyorsunuz demiş. Haşa efendim, yani haddime mi? Benim zaten Osmanlı'yı küçümsemek, aşağılamak yahut da övmek için ne bilgim var ne de yetkim. Gerçi uzun zamandır yetkililer bilgisiz, bilgililer de yetkisiz ama ben de ikisi birden olmadığı için bu konuda rahatım. Ayrıca bir radyo programında Osmanlı'yı küçümsemek gibi bir hedef olamaz hiçbir zaman. Çünkü biliyoruz ki Osmanlı küçük bir beylik olarak doğmuş, büyümüş, gelişmiş, yaygınlaşmış. Sonra da zayıflamış, küçülmüş, en sonunda da tarih sahnesinden çekilmiş. Mesele bundan ibaret. Burada yalnız bir noktayı hatırlatayım. Ben tarihçi değilim. Ancak okuduklarımı, duyduklarımı, yaşadıklarımı bu sohbetlere aktarıyorum. Tabii bir programın yazarları, prodüktörleri, editörleri ne kadar çok olursa o program o kadar zengin olur. Şimdi müzikal bir ara, eski bir rock parçası ama sözleri son derece güncel. Rolling Stones, Ventilator Blues.
Hey!
İstanbul medya camiasının en renkli ve en tecrübeli gazetecisi kimdir diye sorulacak olursa eminim 10 meslektaştan herhalde 9'u Tuğrul Er Yılmaz der. Tuğrul geçen gün bizim bu Tarih Coğrafya Medya programını dinlemiş. Her zamanki öfkeli şirinliğiyle öyle Fransızca saçma sapan Giyotin Gori gibi şarkılar çalacağına Mick çalsana dedi. Mick dediği babasının oğlu, kankası Mick Jagger yani Rolling Stones. Yani Tuğrul'u kıracağıma kafamı kırarım. Çaldım işte. Hoş, ben DJ değilim. Ne olur benden Arnavutköy'den Hale Jale Lale ve bütün mahalle türünden istek parçaları istemeyin çünkü çalamam. Demin dinlediğimiz Ventilator Blues'u Rolling Stones 1972 yılında kaydetmiş. Exile on Main Street long play'inde yer alıyor bu şarkı. Önce şarkıdan birkaç dize. Millet etrafta dolanıyor, millet tanrısına koşuyor. Nerede olursanız olun, herkesin bir solunum cihazına, onun gibi bir alete ihtiyacı olacak. Peki o zaman ne yapacaksın? Mücadele edeceksin. Şarkının yorumlarına baktım. Bu parça Keith Richards'ın bodrumunda kaydedilmiş. Hava acayip sıcakmış o gün. Bu nedenle şarkının ismindeki ventilator yani ventilatör aslında tavanda asılı olması gereken serinletici pervaneye bir göndermeymiş. Bir başka versiyonda, bir başka yorumda ise ventilator'ın bu aralar çok ihtiyaç duyulan solunum cihazı olduğu yazılı. Ben ikinci yorumu beğendim. Şimdi bir şarkı daha dinleyeceğiz. Bruce Springsteen'in 1995 tarihli The Ghost of Tom Joad adlı şarkısı. Been walking along the railroad tracks, gone some place there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Joad. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. Well, the highway is alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost to come show. Hey. Crowd'un hayaleti. Springsteen ve Rage Against the Machine'in solisti Tom Morello söyledi. Tom Jodd, John Steinbeck'in Gazap Üzümleri romanının bir kahramanı. Şarkının sözlerine baktığımızda sanki bugünkü Amerika'yı anlatıyor. Köprünün altındaki kamp ateşi çevresinde sıcak çorba içen insanlar. Karşı köşede sığınma evine girebilmek için bekleyen uzun kuyruklar. Yeni dünya düzenine hoş geldiniz. Güneybatıda arabaların içinde uyuyan aileler, evsizler, iş yok, güç yok, huzur yok, barış yok. Birkaç dize daha ekleyeyim. Tom dedi ki, anne bir yerde polis birini döverse, bir yerde aç bir bebek ağlarsa, bir yerde hükümete ve nefrete karşı mücadele varsa, oralara iyi bak, ben orada olacağım. Birileri bir yerde ayakta kalmak için mücadele ediyorsa, iş arıyorsa ya da bir yardım eline muhtaçsa, bir insan özgür olmaya çabalıyorsa, o insanların gözüne bak anne, beni göreceksin. Şimdi Bruce'le, Tom'la ya da Tuğrul'la herhangi bir alakası yok ama ben böyle sinirli, aşırı titiz, aksi yani huysuz ihtiyarları çok severim. Onlar bir kere ilke sahibidir, mükemmeliyetçidirler, hiçbir şeyi kolay kolay beğenmezler, biraz da anarşisttirler. İşte bu portreye uygun Türk edebiyatçısı kim derseniz hiç kuşkusuz Nurullah Ataş'tır bu. Künyesini vereyim hemen. 1898'de doğmuş, 59 yaşında vefat etmiş. Türk edebiyatında deneme ve eleştirinin kurucu babası. Dönemin şair, öykücü ve romancıları Ataç'tan tir tir korkarmış. Çünkü çok ciddi, çok sert bir eleştirmen. Otoriter bir otorite. Galatasaray Lisesi'nde okumuş bizden. Sonra da İsviçre'de tahsil görmüş. 70 kadar kitap tercüme etmiş. Ölene kadar yani 1957'ye kadar da Cumhurbaşkanlığının resmi tercümanı. Dilin sadeleştirilmesinden yana öyle caf cafa şatafata filan acayip muhalif. Ben 1980-83 yılları arasında İstanbul'da Hürriyet Gazetesi'nde çalışmıştım. Hiç kimse mükemmel değildir. Bir akşam evde Nurullah Ataç'ın güncesini okuyorum. Bir paragraf dikkatimi çekti. Paragraf şöyle ya cümle. Seyfettin Turhan gelecek vadeden başarılı genç bir öykücü. İki bakımdan şaşırdım. Ataç çok beğense de öyle kolay kolay hele yeni yetme adı sanı duyulmamış bir yazarı övmez. Daha da önemlisi Seyfettin Turhan benim o zamanki yazı işleri müdürümün adı. Şimdi araya bir şarkı koyayım dedim. Ataş'la da bir bağlantısı olsun istedim ama olmadı. Çünkü hangi şarkıyı koysam eminim Ataç beğenmeyecek. Geçmişi var bu işin. Biz her gece Heybeli'de Mehtab'a çıkardık. Şarkısını bilmeyen yoktur herhalde. Nurullah Ataç şarkının bestesini ve güftesini yapan Yesari Asım Arso'yu pek sevmezmiş. Heybeli şarkısı meşhur olduğunda Ataç'a sormuşlar nasıl buluyorsunuz şarkıyı diye. Anlamsız bir parça. Bir kere Mehtap her akşam olmaz demiş. Haksız değil. Nerede kalmıştık? Dağıttım galiba konuyu. Seyfettin Turan'ı anlatıyordum. Türkiye'de insanların çoğu evde yahut iş yerindeki masadaki telefonu nasıl açar? Alo, kimsin? Ha, söyle, ne var? Seyfettin Bey telefonu buyurunuz efendim diye açardı. Son derece nazik, ince ruhlu bir ustamızdı. Gerçek bir İstanbul beyefendisi. 1923'te doğmuş, Cumhuriyet'le yaşıt. Ben bilmezdim, askeri okullarda okumuş ama 1952'den sonra sadece ve hep gazetecilik yapmış. 18 yıl olmuş Seyfettin Bey'i yitireli. İki öykü kitabı, bir roman yayınlamış. Atatürk hakkında kitapları, araştırmaları var. Meslek kitapları da kaleme almıştı. Ulus gazetesinde genel yayın yönetmenliği yapmışlığı da var. En son Cumhuriyet gazetesindeydi. Orada tercüme servisini kurmuştu. Ataç'ın kitabını okuduğumun günün ertesinde gazeteye gittim. Seyfettin Bey'in odasının kapısını tıklattım. Buyurunuz. Seyfettin Bey 5 dakikanız varsa özel bir şey soracaktım. Buyur canım demişti. Kırmızı yanakları vardı. Elmacık kemikleri biraz çıkıktı. Her akşam tekel idaresine önemli destek ve katkıları olduğunu bilirdik. Nurullah Ataç'ın güncesinde sözünü ettiği genç öykücü sizsiniz değil mi dedim. Yüzünde güller açtığını hatırlıyorum. Bayram günü hediye almış çocukların haleti ruhiyesi içinde koltuğunda bir sağa bir sola kaykıldığını gördüm. Mütebessim bir ifadeyle. Bir zahmet Muharrem'e iki orta kahve söyle, sonra da kapıyı kapat, geç şu koltuğa rahat otur dedi. Muharrem bizim katın çaycısı. Kısa ama unutulmaz bir sohbet olmuştu. Çok duygulandım, beni başka yerlere götürdün dedi. Neden? Ya ben en az 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu meslekte şimdiye kadar hiç kimse bana edebiyatla ilgilenir misin, öykü yazdın mı diye sormadı. Seyfettin Bey kusur sizde değil ki onlarda demiştim. Neyse bayağı güzel bir sohbetti. Sonradan düşündüm. Aslında Seyfettin Bey haklı. Kaliteli kitap çalışmaları yapan az sayıdaki gazeteci hariç, Türkiye'deki meslektaşların çoğunluğu aslında okur yazar sıfatını bile bence pek hak etmiyor. Çünkü onlar sadece yazar ve sadece kendi yazdıklarını okur. Tarih, coğrafya, medya bugün biraz uzadı galiba. Haftaya aynı gün ve saatte yine buradayız. Beklerim. Hepinize iyi haberler, iyi müzikler, iyi günler.
Tarih, coğrafya, medyayı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.